Ayrım 10. Şimdinin dar odası. Markar Esayan. Sayfa 116. İstanbul semalarında. Anima immortalis mortila utens corpore. Latince özdeyiş, ölümlü bedeni kullanan ölümsüz ruh. 1961 aynı gün. Sabrı olmayanlar ne kadar da fakirdirler. Filizlenmekte olan büyük bir aşkla aceleciliği yan yana düşünemiyor bile insan. Michelangelo'nun aylarca başından hiç kalkmadan tamamladığı Sistina Kapellası'nın kubbesini süsleyen eserini bitirdiğinde çorabını ayaklarının derisini yüzmeden çıkartamadığı rivayet edilir. İşte böyle bir şaheser olmalıydı onun aşkı. Usta bir hakkak gibi sabırla işlemeli, bu taşlaşmış biçimsiz yürekten bir şaheser yaratmalıydı. Aşkı öyle gözü dönmüş, öyle taşkın olmalıydı ki, Fatih'in arabası gibi göğü tutuşturup yakmalı, ne bir tanesi binlerce samanyolu çakmalıydı gök kubbeye. Yol boyunca Dimitra'yı ve yaşanacak olan aşklarını hayalinde canlandırmaya verdi kendisini. Ondan ve onun güzelliği dışında esinleneceği tüm resimleri yasaklayacaktı kendisine. Dimitra'ya adadığı resimler o kadar ünlü olacaktı ki tüm dünyayı konferanslar vermek ve sergiler açmak için dolaşacaklardı birlikte. Pera'da Filomen'le onlara nasıl hayranlıkla bakılıyor, izleniyorsa, tüm dünya bu sefer Dimitra ve Dikra'nın aşkı karşısında eğilecekler. İşte gerçek aşkın ateşini yakmaya gelen yüce Prometheus diye ululayacaklardı onu. Bir an evvel eve dönmeli, kendisini hayal aleminin kollarına bırakmalıydı. Bu onun en büyük keyfiydi. Annesiyle kısa bir sohbet edip bir şeyler atıştırdıktan sonra doğru odasına çıktı. Yatağına uzandı ve gözlerini kapattı. Filomen'in suratını hayalinde canlandırmaya çalıştı. Bir süre kendisini zorladıktan sonra buna muvaffak olamadığını gördü hayretle. Neden olmuyordu ki? Ela gözlerini, biçimli ağzını, kömür siyahı dalgalı saçlarını, uzun boyunu, narin ellerini ve yüzünün her ayrıntısını teker teker gözünde canlandırabiliyor, ancak bunları bir bütün haline getiremiyordu bir türlü. Ama doğru ya daha topu topu bir kez görmüştü onu. Biraz daha mücadele ettikten sonra Dimitra'yı hayal etmekten artık vazgeçti ve tutkunu olduğu o özgürlük hissini tatmak için uzayda uçtuğunu hayal etmeye başladı. Bunu daha evvel de denemişti. Ancak bu sefer sanki her şey onun iradesinin dışında kendiliğinden gelişiyordu. Kendisini bırakmıştı. Çok hoş bir huzur hissi kaplamıştı benliğini. İlkin bunu uyku ile uyanıklık arasındaki o saf bilinç düzeyine bir geçiş anı olarak düşündüyse de kendisini evin çatısından yukarıya doğru yükselir bulunca böyle bir şeyi ilk defa yaşadığını fark etti. İşte Galata Kulesi tam karşısındaydı. Bunun bir hayal mi yoksa gerçek mi olduğunu ayırt etmekte güçlük çekiyordu. Yükselmeye devam etti. İstanbul şehri o tüm zarafeti ve ihtişamıyla ayaklarının altındaydı şimdi. Sertçe esen soğuk rüzgarın okşamasını teninde duyumsadı. Hava kararmış, şehrin ışıkları binlerce ateş böceği misali kendisine göz kırpmaktaydı. Şehir gittikçe küçülmeye, hava daha da soğumaya başlamıştı. Bir ara nefes almakta güçlük çekmeye başladığını zannetti. Yo hayır, gerçekten de nefes almakta güçlük çekiyordu. Panik tüm vücudunu ele geçirmişti. Bunun olsa olsa bir rüya olduğunu düşünerek kendisini uyandırmaya çalıştı. İnsanın kendisini bir kabustan nasıl uyandırabileceğini iyi biliyordu. Şayet bir kabusun en dayanılmaz noktasına gelmişseniz, şöyle durup bir nefes alırdınız. Ondan sonra da bu doğaüstü deneyimin gerçek olmadığını bilincinize hatırlatır, bilinçaltından bilinçüstüne sıçrardınız ki, bu da zaten uyku durumunun hafiflemesi demek olurdu. İşte Dikran da aynen bu yöntemi uyguladı kendisine. Ancak ilk denemesinde başarılı olamadı. İkinci ve üçüncü tecrübelerinde de sonuç olumsuz olmuştu. Artık dayanamayacağını düşünmeye başladı. Hem oksijensizlikten hem de soğuktan nefesi kesilecek hale gelmişti çünkü. Tüm bunlar olurken neredeyse bulutların üzerine çıkmıştı. Şayet bir yolunu bulup aşağıya inemezse birazdan soluğu tamamen kesilecek ve belki de can verecekti. Daha evvel böyle bir kabusu hiç yaşamamıştı. Son bir kez silkelenerek uyanmayı denedi. Gözlerini kapatarak uyanıklık durumuna geçmeye çalıştı. Ancak gözlerini açtığında kendisini tekrar bulutların arasında yükselirken buldu. Bu karabasan bir türlü sona ermek bilmiyordu. Bu işte bir gariplik vardı. Ümitsizlikle keşke aşağıya inebilseydim diye düşündü. Bunu düşündüğü an yükselmesinin durduğunu ve alçalmaya başladığını gördü. Şaşırmış ancak sevinmişti. Yükselmeye başladığı hızla aşağıya iniyordu. Hava gittikçe ısınmaya, ciğerleri de rahatlamaya başlamıştı. Ancak hala soluk soluğaydı ve ciğerlerine borçlandığı bol oksijeni sağlamaya çalışıyordu. Biraz daha alçaldıktan sonra iyice rahatladığını fark etti. Soluğu ve kalp atışları normale dönmüştü. Ancak hala çok yükseklerdeydi. İçinden keşke daha hızlı insem diye düşündü ve düşündüğü an bu arzusu da gerçekleşti. Nasıl olduysa hızlanmıştı inişi. Evine yaklaştığında çatıya düzgün bir iniş yapabilmek üzere vaziyet aldı. Daha evvel iyice yavaşladı. Ancak tüm çekimserliğine karşın çatıdan sanki bir pelteyi yararcasına geçivermişti. Herhangi bir çarpışma yaşamaması Dikran'ı oldukça şaşırtmıştı. Odasının tavanından içeriye süzüldüğünde yatağında uzanmış bedenini ve başında ağlaşan mamasını gördü. Odada birisinin doktor olduğunu zannettiği iki kişi daha vardı. Şimdi kendi vücudunun tam üstünde boylu boyunca ve burun buruna duruyordu. Havada ne yapacağını bilemez bir durumda bir örümcek gibi asılı kala kalmıştı. Başucunda duran maması bir yandan oğlunun ellerini ovuşturuyor, bir yandan da ağlıyordu. Doktor muayenesini tamamlamış, bu garip vakaya koyduğu teşhisi anlatıyordu. Digin, Ermenice hanım veya bayan manasında. Meline, zannederimse oğlunuz bir çeşit şoka girmiştir. Bedenen hiçbir rahatsızlık teşhis edemedim. Siz nasıl fark ettiniz bu vaziyeti? Akşam yemeğini yememişti Mösyö Mısırlıyan. Ben de yemeği koyduktan sonra odasına seslendim. Bir vakit daha gelmeyince odasının kapısını tıklattım. Ses vermeyince de merak ettim. Kapıyı açıp içeriye girdim. Baktım ki yatakta öyle üstü açık uzanmış. Bunu hep yapar zahir. Hay uykucu çocuk dedim. Söylenerek sarstım biraz uyansın diye. Lakin baktım ki hiç kıpırdamıyor. Daha sertçe ne sarstım sonra. Derken elim ayağım kesildi. Öldü zannettim. Ah doktor, elim ayağım dolandı, bağırmaya başladım. Komşular yetiştiler sağ olsunlar. Monsieur Apostol size haber verdi. Siz de sağ olasınız geldiniz. Ya işte böyle doktorcuğum. Onu şoka sokabilecek hiçbir şey olmadığını mı ima ediyorsunuz? Son günlerde geçirdiği bir üzüntü, bir şoka mahal verebilecek müteessir bir hadise. Hayır efendim, kesin kes böyle bir şey mümkün değildir. Hatta bugün eve geldiğinde kendisi fevkalade keyifliydi. Bana nükteler yaptı. Sonra mama yemekten evvel biraz uzanacağım dedi ve odasına geçtiydi. O kadar. Anlıyorum. O zaman daha evvelki bir vakanın tesiri münasip bir mahal bularak su yüzüne çıkmış olmalı. Doktor Mısırlıyan bunu söyledikten sonra Melime Hanım'ı dışarıya buyur etti. Ona özel bir şeyler soracak olmalıydı. Bu arada Dikran bedeniyle burun buruna, yüzü bedenine dönük bir biçimde havada öylece asılı bir halde yaylana kalmıştı. Doktor odadan çıkıp Melime Hanım'la yalnız kalınca sesini iyiden iyiye kısarak sanki çok ayıp bir şey söylüyormuşçasına oğlunun herhangi uyarıcı ilaç kullanıp kullanmadığını sordu. Zavallı kadıncağız Doktor Mısırlıyan'ın neyi kastettiğini anlamadığından Dikran'ın sık sık baş gösteren peklik rahatsızlığı bulunduğunu ve bu rahatsızlık için kullandığı müsil dışında bir ilaç kullanmadığını söyledi. Neyi kastettiğinin anlaşılmadığını gören doktor sorusunu daha açık bir biçimde yinelemek zorunda kaldı. Hayır kuyrukçıyım, Ermenice ablacığım. Melime Hanım, doktor beyden daha küçük olmasına rağmen daha yaşlı göstermekteydi. Ben o manada demedim. İlaç derkene, yani nasıl derler, yani ya uyuşturucu kullanıyor mu demek istedim. Zavallı kadın bunu duyunca yerinden öyle bir zıpladı ki, doktor da gayri ihtiyarı irkilerek geriye doğru sıçradı. Madame Eline ayıp bir şey duymuş ya da görmüş köylü kadınları gibi ağzını kapatarak, Mega mega der asvazdis. Ermenice tövbeler olsun manasında. Şimdi Ermenice konuşuyorlardı. O nasıl söz doktor bey? Benim Dikran'ım hiç öyle şey yapar. Benim Dikran'ım cigara bilem kullanmaz. Dikran sigara kullanmaktaydı. Teessüf ederim doktor bey. Kederime keder kattınız. Zavallı doktor soruyu sorup soracağına pişman olmuş bir halde kadını teselli etmeye çalışıyordu. Madamcığım öyle değil. Hemen heyecanlanmayınız. Yoksa siz de rahatsızlanacaksınız. Ben yalnızca hastalığa isabetli bir teşhis koymaya çalışıyorum. Yani ya sorduğum sualler bununla alakalıdır. Aramızda kalacaktır bunlar. Anlıyorsunuz. Anlıyorum doktor bey. Anlıyorum da biricik evladımın başına gelenlerden sonra böyle bir itham duymak beni ziyadesiyle üzdü. Evladımın hiçbir kötü alışkanlığı, kimseye hiçbir zarar vermişliği yoktur efendim. Doktor mısırlayan kadının bu üzüntüsünü anlayışla karşıladı. Birlikte içeriye geçtiler. Doktorun endişe ettiği konu, böyle durumlarda hastanın birkaç dakika içerisinde kendisine gelebilmesi mümkün olduğu gibi uzun bir süre hatta yıllarca bu şekilde kalabileceğiydi. Bunu Madame Melina'ya çünkü çok üzülmüştü söylemedi. En doğrusu bir süre beklemek olacaktı. Eğer Dikran kısa sürede şoktan çıkmazsa yakın arkadaşı Artim Bey'e yeğeniyle ilgili durumu tüm ayrıntısıyla açıklayabilirdi. O sırada Dikran vücuduna nasıl geri dönebileceğini bulmaya çalışıyordu. Yükseklerdeyken aşağı inmek için bunu istemesi yeterli olmuştu. Ama şimdi ne yaparsa yapsın içinden ne dilerse dilesin bedenine dönme arzusu gerçekleşmiyordu. Yanına gelen maması ellerinden tutarak tekrar ağlamaya başlamış, doktor mısırlayansa gitmek üzere aletlerini çantasına yerleştirmeye koyulmuştu. İşte tam o sırada aklına parlak bir fikir geldi. Tekrar yükselecek ve hızlı bir biçimde vücuduna çarpacaktı. Aslında tam olarak ne yapacağını bilemiyor, altıncı hissiyle zifiri bir karanlıkta el yordamıyla yolunu bulmaya çalışıyordu. İçinden yükselmeyi arzuladı, evet yükseliyordu, bu iyiydi. En azından bu yeteneği kaybolmamıştı. Aklına bir daha vücuduna geri dönemeyecek olma olasılığı geldi, ürperdi, kayıp bir ruh olarak lanetlenmiş miydi yoksa? Yoksa ölmüş müydü? Doğruya, pekala ölmüş de olabilirdi. Peki o zaman niye istediği yere gidebiliyordu? Şayet öldüyse ya cennete ya da cehenneme götürülmesi gerekmez miydi? Hem zaten doktor mısırlayan da yaşadığını tasdik etmemiş miydi? Odanın tavanına kadar yükseldikten ve biraz bekledikten sonra hızla bedenine doğru düşmeye başladı. Bedenine çarptığı an can acısına benzer ama aynı anda içini tahtaya sürülen tebeşir gibi gıcık gıcık eden bir acı duydu. Bedeninin içine doğru yaylandı, etraf şimşek şimşek çakıyordu. Yaylandığı açıyla geriye doğru fırladı, bedeni ruhunu geri kusmuştu sanki. Çarpmanın etkisiyle yatakta uzanmış bedeni şöyle bir hopladı, doktor ve odadakiler şaşkınlıkla Dikran'a, bedenine baktılar. Bunun üzerine doktor şok şahikasına ulaştı, her an ayılabilir dedi. Biraz daha yükselerek bir kez daha denemeye karar verdi. Çatıya kadar yükselip derin bir soluk aldı. Canının çok acıyacağını tahmin ederek biraz olsun konsantre olmaya çalışıyordu. Ne pahasına olursa olsun vücuduna dönmek zorundaydı. Bu durumda kalması mümkün değildi. Üstelik böyle ne kadar durabileceği de başka bir muammaydı. Mamasına bir de evlat acısı tattırmayı hiç istemiyordu. Sonra bir de Dimitra vardı. Onunla yaşayacağı bir aşkı vardı. Bu dünyadan ayrılmamak için birçok nedene sahipti. Bu düşüncelerle cesaretlendikten sonra tüm ağırlığıyla aşağı doğru düşmeye başladı. Yere paralel bir şekilde adeta bir göktaşı gibi bedenine doğru düşmekteydi. Topu topu birkaç saniye süren bu düşüşe öyle konsantre olmuştu ki tüm uzay zamanı ışık hızında kat etmekteydi sanki. O anda yaşadığı bu deneyimin ne müthiş bir şey olduğunu ayrımsadı. Başka bir evrene, başka bir boyuta geçmişti. Gerçeğin dışına taşmıştı sanki. Hakikat diye tekrarladı içinden. Hakikat nedir? Hakikat kendinden hasıl olan mıdır, yoksa var olabilmek için kendisini tasdik edecek başka varlıklara mı muhtaçtır? Tüm kainatta hasıl olan tüm alemlere hakim ve geçerli tek bir hakikat var mıdır? Hakikat tekil midir? Öyle olmalıdır, zira öyle olmazsa hakikat olamayacaktır. O vakit hakikat diye tahayyül ettiğimiz pek çok şey içinde tekil gerçekten küçük parçalar bulunduran yarı kararlı, yarı kararsız gölgeler olmaz mı? Hakiki ve değişmez olarak telakki ettiğimiz gerçeğin bizlerle birlikte her gün değişmesi ve güvenilmezliği bundan değil midir? Tüm hızıyla o birkaç saniyeyi kat ederek vücuduyla çarpıştı. Bedeni neredeyse yarım metre havaya sıçrarken o uzayan ve çakan ışıkların arasında canının merkezine doğru ilerliyor, biraz evvel boşalttığı kabuğunu bir kaba akan su gibi dolduruyordu. Yanlardan bastırılıp bacak ve baş kısmından uzuyordu sanki. Bu gerilme has sınırını aşarak Dikran'a acı verme noktasına ulaştı. Gerildi, gerildi, gerildi ve o an içini parçalayan bir çığlık kopardı. Dikran'ın ağzından geldim veya döndüm benzeri bir sözcük döküldü dudaklarından. Öyle düşük frekanslı ve öyle boğuk bir haykırmaydı ki bu, sanki bağıran Dikran değil de çağlar öncesinden seslenen bir canavardı. Zavallı Melina Hanım geriye sıçramış, oğlunun vücudunda hasıl olan bu garip hareketleri korkuyla takip ediyordu. Doktor Mısırlayan ve Monsieur Apostol şaşkınlık ve korku içerisinde yatağın yanından uzaklaşmış, olacakları merak eder bir halde donup kalmışlardı. Şaşkınlığını üzerinden atan Doktor Mısırlayan, Dikran'a yaklaşarak bileğini tuttu ve nabzını saymaya çalıştı. "Mümkün değil, olamaz," diye haykırdı o an. Madame Meline telaşlandı, doktor Dikran'ın nabzını tekrar tekrar saydı, hiçbir şey söylemeden. Biraz düşme eğilimi göstermekle birlikte Dikran'ın nabzı çeyrek dakikada 90 atıyordu. Bu dakikada 360 atım demekti. Bir insanın bu kalp hızıyla yaşaması mümkün olamazdı. Doktor hemen çantasına davranarak şırıngaya bir beta bloker boşalttı. Dikran'ın başına döndüğünde onu gözlerini açmış, kendilerine bakmakta olduğunu gördü. Nabzını tekrar kontrol ettiğinde zaten hayretler içerisinde kalmış olan doktor Mısırlayan daha da afalladı. Dünkü Dikran'ın nabzı normal seviyelerine inmişti. Doktorun ağzından "Bu mümkün değil" sözleri döküldü. Sanki bir sihrin tam ortasında gibiydiler. Tam o sırada Dikran'ın ağzından ilk kez anlaşılır birkaç kelime döküldü. "Su, bana biraz su verin." 10. ayrımın sonu, sayfa 125.